Güzel güzel. Ya ikinci bölümdeydik ama birinci bölümde biliyorsunuz ne görmüştük çok açık net bir şekilde. Günahlı olan insan ne kendisini Tanrı'nın seviyesine çıkartabilir, o güçtedir, o yeterliktedir. Ne de Tanrı'yı kendi seviyesine yükseltebilir. Ne kendini Tanrı seviyesine çıkarabilir, ne de Tanrı'yı kendi seviyesine indirebilir. Ne biz Tanrı'yı aşağı indirebiliriz, ne de kendimizi onun seviyesine çıkartmamız mümkün değil değerli kardeşler. Onun altını önemli çizmiştik. Ancak günahlı olduğunu kabul etmesi gerekiyor günahlı insanın ve Tanrı'nın önünde birinci Yuhanna mektubunun birinci bölüm 9. ayette vurguladığı gibi tövbe etmesi gerekiyordu. Demek ki Rab Tanrı'yla sağlıklı bir şekilde yürüyebilmenin, ilerleyebilmenin, gelişerek ilerleyebilmenin ön koşulu tövbe dolu bir hayat, tövbe yaşamı olması gerekiyor bizim hayatımızda. Ve ikinci bölüme giriş yaptığımızda Rab İsa Mesih'e iman edip onun aracılığıyla yeniden doğarak Tanrı çocukları olan kişilerin Rab Tanrı'yla paydaşlık içerisinde kalarak, ilişki içerisinde kalarak nasıl yaşayabileceklerini açıklayan önceki bölümün devamıdır ikinci bölüm. Demek ki birinci bölümle ikinci bölüme baktığımız zaman aslında birbirlerini tamamlıyorlar. İkinci bölüm biz bu hayatı, Rab'deki hayatı nasıl yaşayabiliriz, nasıl devam ettirebiliriz'i çok net bir şekilde ikinci bölümde görebiliyoruz değerli kardeşler. Şimdi ikinci bölümün ilk ayeti nasıl başlıyordu? İkinci bölümün ilk ayeti, hoş geldin kardeşim. İkinci bölümün ilk ayeti nasıl başlıyordu? Şöyle başlıyordu. Yavrularım diyordu, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur diyor. Şimdi bu ayette şunu söylemiştim hatırlarsanız. Burada kullanılan bir ifade var. Yavrularım diyor ilk ayette. Yavrularım yani ey küçük çocuklar. Demiştim ki bizim Yuhanna'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi Tanrı çocuklarını yavrularım diye hitap ediyor. Yani bu neyi bize açıklıyordu? Bir aileyi düşünün. Anne baba, çoluk çocuk arasındaki ilişki, o sevgi ilişkisi nasıl olması gerekiyorsa aynı şekilde Tanrı ile olan Rabbin çocuğu da Tanrı ile olan ilişkisinin de aynı olması gerektiğini bize gösteriyordu değerli kardeşler. Demek ki bu sevgiyi bu şekilde görmemiz gerekiyor. Ey yavrularım, ey küçük çocuklar ifadesini. Ve böyle bir sevgi karşısında da bize düşen nedir? Bu sevgi bizi iştahlaması, bizi körüklemesi, bizi gırbaçlaması gerekiyor. Daha çok Rab'be hizmet etme konusunda isteklendirmesi, harekete geçirmesi gerekiyor değerli kardeşler. Ama demiştim, zorunlu bir şekilde değil. Yani baskı altında kalarak değil. İsteyerek, yürekten gelen istekle, arzuyla. Hangi istek ve arzu? Rabbim bana olan sevgisinden kaynaklanan istekten dolayı. Rab beni madem ki bu kadar çok sevdi, bu sevginin bana kazandırdığı ilke şu olması lazım. Onun için yaşamak, onun için hizmet etmek. Ve bölümün ilk ayeti şu ruhsal ilkeyi de öne çıkarıyordu. Tanrı'nın isteği, Tanrı çocuğunun günah işlememesidir. Yani Tanrı çocuğunun günah işlememesi konusunda bizi teşvik ediyordu. Neden? Çünkü Tanrı'nın kendisi kusursuz, kutsal olmuş olduğu için. Ama öbür taraftan da demiştik ki Tanrı bizim zayıflıklarımızı biliyor. Cennette yaşamadığımızı, dünyada yaşadığımızı, sıkıntılarımızın, sorunlarımızın ve zayıflıklarımızın olduğunu, mükemmel olmadığımızı bildiğini de söylemiştim değerli kardeşler. Demek ki yaşam teknesi, demiştik ki yaşam teknesinde yol alırken tekne bazen durumlardan dolayı su almaya başlıyor demiştim. Değil mi? Su almaya başladığı zaman ne oluyor? Düşünün bir örnek vermiştim. Gemi su almaya başladığı zaman, batmaya başladığı zaman ne oluyor? Can kurtaran tekneleri biliyorsunuz her geminin yan tarafında 3 tane burada ya da 4 tane bu tarafta, 4 tane bu tarafta can kurtaran tekneleri var. Hemen suya indiriliyor onlar kurtarmak için. Yani bir şekilde şöyle demiştim, aynı şekilde yaşam teknemiz su alırken, yaşam yolunda ilerlerken, zorluklarla karşılaşırken su almaya başlıyoruz. İster istemez bakış açımız değişiyor. Kaymaya başlıyoruz, batmaya başlıyoruz, gömülmeye başlıyoruz. Ama Rab ne yaptı Petrus için? Elini uzattı. Can yeleği diyoruz, can yeleği. Değil mi? Can simidi. Yuvarlak bir tekerlek, değil mi? Can simidi. Gemilerde, teknelerde her zaman vardır. Atarlar insanı kurtarmak için. Rab İsa Mesih de elini uzattı. Aynı can simidi gibi. Demek ki sıkıntılarda, sorunlarda yalnız değiliz. Çünkü her zaman bize uzatılan bir el var. O da can simidiyle onu karşılaştırmıştım değerli kardeşler. Tanrı bize izin vermiyor batıp gitmemize. Petrus'a izin vermediği gibi. Ve kutsal söz bunu nasıl ifade ediyor diye size soru sormuştum. Ve orada birinci ayette yanılmıyorsam evet şöyle diyordu. İçimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur diyor. Demek ki bu el uzatmayı nasıl ifade ediyor Yuhanna burada? Savunucu ifadesiyle. Yani savunan biri var bizi. Hamdolsun. Ve bu savunma sözüne baktığımız zaman çok iyi bilinen bir kelime. Parakletos sözü. Yunanca'dan gelen bir söz. Onun anlamı teselli edici. Savunucu anlamında. Demek ki gerek duyduğumuz anda yardım elini uzatmak anlamında. Yani yardıma gelen bir kişi anlamında. Buradaki parakletos sözü. Yardım eden, yardım elini uzatan anlamında sevgili kardeşler. Demek ki bizler kesinlikle ve kesinlikle söylemiştim, altını çizmiştim. Sahip olduğumuz kurtuluşu kaybetmiyoruz. Neden? Çünkü kaybolup giden bir hayat olmadığı için. Bunu defalarca altını burada çizdim. Ama dedim ki sadece günah içerisinde yaşarken, günah içerisindeyken sevincimiz olamaz, esenliğimiz olamaz. Değil mi? Mutlu olamayız değerli kardeşler. Demek ki sevincimizi yitiriyoruz. Esenliğimizi, Rab'de olan esenliğimizi, huzurumuzu yitiriyoruz. Davut'un yitirdiği gibi. Neden? Çünkü günah Tanrı'yla olan ilişkiye hasar getirmiş olduğu için. Ama günahımızı ikrar ettiğimiz zaman, açıkça Rabbimizin önünde söylediğimiz zaman ne oluyor? Yeniden o sevinç, esenlik tazeleniyor ve aramızda olan o ilişki yeniden hayat buluyor. Bir anlam kazanıyor ve yeniden sevinçle hayatımıza devam ediyoruz. Demek ki bir tarafta ne yapıyor iblis bizi? Suçlarımızdan dolayı, günahlarımızdan dolayı suçlamaya devam ediyor. Ama ne yapıyor öbür taraftan da Rabbimiz? O suçladıkça Rabbimiz de bizi savunmaya devam ediyor. Bakın, yani burada şunu görmemiz lazım. Bir taraftan günah çoğalırken, öbür taraftan da inayet, Tanrı'nın inayeti çok daha fazla çoğalıyor. Bu bizi aslında, her zaman söylüyorum, günaha değil, daha çok günah işlemeye değil, aslında daha çok Rab için yaşamaya teşvik etmesi lazım. Bu inayet bizi bu yönde teşvik etmesi lazım. Yoksa oh nasıl olsa Rabbin inayeti var, onunla kurtuldum, istediğimi yaparım. Hayır. Kutsal kitapta böyle bir ilke yok değerli kardeşler. Bunun altını defalarca burada çizmiştim değerli kardeşler. Harika olan da budur. Rabbin inayeti sahip olduğumuz, içinde bulunduğumuz günahtan da çok daha büyüktür değerli kardeşler. Onun için bu demiştim ki 1. Yuhanna mektubunun özelliği ana teması sevgi. Ve demiştim ki saydım tam 33 kez. Dikkat edin tam 33 kez 1. Yuhanna mektubunda sevgi, sevgi, sevgi, sevgi sözü. Demek ki sevgi Rabbimizi anlatan en büyük özellik. 1. Yuhanna mektubunun da ana konusu sevgi. Şimdi düşünün değerli kardeşler. Böyle bir sevgi karşısında, böyle bir inayet karşısında, böyle bir oluşum karşısında ben nasıl Tanrı çocuğu olaraktan hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde devam edebilirim? Mümkün değil. Eğer o kutsal ruh bende varsa o kutsal ruh beni ezer, beni büker, beni deşer ve bir şekilde kendime gelmemi sağlar. Geriye döner, tövbe eder. Rabbimle olan o ilişkiyi tekrar yenileme, tazeleme gayreti içerisine sokar değerli kardeşler. Onun için demiştim ki böyle bir sevgi karşısında hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam etmemiz mümkün değil. Evet, önceden vurguladığım gibi eğer kişi hala günaha devam ediyorsa iki şey olmuştur demiştim, hatırlayın. Demiştim ki o kişi tövbe etmemiş olduğu için, günahını açıkça Tanrı'ya söylememiş olduğu için yürek nasırlaşmıştır. Nasırı biliyorsunuz, nasır ne demek? Ayağımızda biliyorsun bazen çıkar dar ayakkabı giymekten. Böyle bir sert bir şey oluşur, cimciklersin, hissetmezsin. Sen şimdi günahını açıkça söylemediğin zaman, tövbe etmediğin zaman günah, üstüne başka bir günah, günah, günah, günah, günah ve nasırlaşıyor. O zaman duyarsız oluyorsun. Her şey normal gelmeye başlıyor. Ya bu duruma gelmiş oluyorsun günahını açıkça söylemediğinden dolayı, ya da dedim ki çok sert ama başka bir seçenek yok. Yeniden doğuşun yoktur demiştim. Ya da yeniden doğuşun yok. Ya da günahını açıkça söylemediğin için yüreğin nasırlaşmıştır demiştim. Başka seçenek yok değerli kardeşler. Onun için Kutsal Ruh bu yeryüzünde bizleri teselli ediyor, savunuyor ama göklerde de bir savunucu var. Rabbimizin kendisi. Bu harika değil mi? Düşünün. Çift taraflı bir savunma mekanizması hareket halinde. Yeryüzünde yüreğimizde konut kurmuş olan Kutsal Ruh bizi savunuyor, bize destek veriyor. Göksel mekanda Rabbin yanında Rabbimiz de ayakta dikilmiş, bizim için ayakta dikiliyor ve bizi savunuyor değerli kardeşler. Ve ikinci ayette, ikinci bölümün ikinci ayetinde, birinci Yuhanna mektubu ikinci bölüm ikinci ayetinde şöyle ifade ediyordu bizleri neden savunduğunu, neden savunduğunu açıklıyordu ikinci ayet, birinci Yuhanna mektubu. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Demek ki Tanrı bizi neden savunabiliyor? İsa Mesih'in bizi savunmasının nedeni değerli kardeşler. Nedeni burada açıklanıyor. Nedir nedeni? Neden bize o savunma hakkı var? Rabbimiz İsa Mesih'in bizi savunma hakkı neden var? Neden Rab bizi savunabilir? İsa Mesih bizi neden savunabilir? Savunma hakkı nereden geliyor İsa'nın? O hakkı nerede buluyor? Demiştim ki çarmıhta hayatını feda etmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani o bizim için kurban oldu, hayatını feda etti, feda etmiş olduğundan dolayı bizi savunma hakkı var değerli kardeşler. Onun için Tanrı bizi için kendini feda ediyor günahlarımız için ve o bedeli ödeyerekten Tanrı ile olan ilişkiyi yeniden ne yapıyor? Düzeltiyor, hamdolsun değerli kardeşler. Evet, bölümün ilk ayetinde açıkça ifade ediliyor burada. Başka şeyde, Habercinin İşleri 4. bölümde 12. ayette diyor ki başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlamış bizi kurtarabilecek başka bir at yoktur. Demek ki bağışlayabilecek, bizim için savunuculuk yapabilecek başka bir kişi yok. Değerli kardeşler, tek kişi bizim için hayatını feda eden İsa Mesih'in kendisi değerli kardeşler. Ama dedik ki kişi bunu kabul etmesi lazım. Değil mi? Bu herkes için geçerli ama tüm canlılar için geçerli ama dedik ya geçen hafta da bir şekilde burada yine dile getirdik. Kişi bundan yararlanabilmesi için dedik kabul etmesi gerekiyor. İman etmesi gerekiyor ki bundan yararlanabilsin diye dedim ki bir örnek vermiştim hatırlayın. Dedim ki evlerinizde lavabonun yanında sabun var değil mi? Hatta demiştim bizim aşağıda bir tuvalet var, yukarıda bir tuvalet var. Ondan sonra onun üstünde de bir tane tuvalet var. Yani nereden baktığın zaman bir sıkma sabunu var, bir de normal sabun var. Kim hangi? Demek ki çarparsak 6 tane sabun olayı var bizim evde. Herhalde sizin de öyle her katta olduğuna göre sizin evde de aynı şekilde değil mi? Şimdi düşünün sabunların orada durmasının bir faydası var mı bize? Hiçbir faydası yok demiştim hatırlayın. Dedim ki eğer elimizin kirini giderilmesini istiyorsak o sabunu kullanmamız gerekiyor. Sabunu kullanacağız ki kir akıp gitsin. Demek ki İsa Mesih'i bilmek başka, buraya almak başka. Demek ki düşüncede bilebiliriz. İyi bir insan. Güzel şeyler yaptı. Büyük şeyler yaptı. harika, iyi bir peygamber diyebiliriz. İyi bir humanist, iyi bir devrimci diyenler de var ben yaptığım tartışmalarda. İsa iyi bir devrimciydi. Çok güzel yenilikler getirdi dediler. Tamam, doğrudur. Ama bunun bana faydası yok. Bilgi biliyorsunuz gnostizmden bahsetmiştim. Gnostizmin özelliği bilgicilik demek. Yani bilgiyi önde tutan. Ama diyor ki Yuhanna, hayır, bilgi yetmiyor. Bilgi yetmiyor. Bilgiyi hayatına sokman gerekiyor. Yani iman etmen gerekiyor. İman etmedikçe, o ilişkiyi kurmadıkça kurtuluşun kesinlikle mümkün değil sevgili kardeşler. Evet. Zayıfız, günahlıyız, günaha düşüyoruz ama günah üzerinde nasıl zafer elde edebiliriz de 1. Yuhanna mektubunun yine ilk bölümünde bize açıklanmıştı değerli kardeşler. Şöyle diyordu, 1. bölümün 7. ayetinde, 1. Yuhanna mektubu 1. bölüm 7. ayette bu sır açıklanıyordu bize. Nasıl zafer elde edebiliriz? Diyor ki ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Demek ki zafer elde edebilmenin sırrı nedir sizce bu ayete göre? Devamlı söyledik burada, defalarca söyledik. Nedir buradaki sır? Zafer elde edebilmenin sırrı bitti. Işıkta yürümektir. Demek ki değerli kardeşler, nasıl yürüdüğümüz değil, nerede yürüdüğümüz önemli. Nasıl değil, nerede yürüdüğümüz çok önemli. Ya ışıktasın ya da karanlıkta. Yani sen dedikodu yaparken, birisini yargılarken, yalan söylerken aynı anda Tanrı'da olamazsın. Yani Tanrı'dayken yalan söyleyemezsin. Tanrı'da iken dedikodu yapamazsın. Tanrı'dayken karanlıktasın o anda. Karanlıktaysan eğer bunu yapman mümkün. Onun için ya karanlıktasın ya ışıktasın. Aynı anda karanlıkta ve ışıkta olman kesinlikle mümkün değil. Özüyle çelişki içerisine girmiş olduğu için değerli kardeşler. Evet. Üçüncü ayet şöyle destekliyordu. İkinci bölüm, üçüncü ayette buyruklarını yerine getirirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz diyor. Buyruklarını yerine getirirsek. Demek ki bizler onun sözleri ışığında adımlarımızı atıyorsak, onun sözü ışığında kalarak yaşıyorsak değerli kardeşler, o zaman kişisel olarak Rabbimizle ilişki içerisindeyiz demektir. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki bana baktıklarında ya bu çocuk farklı, ya bunda bir fark var diyorsa benim o zaman buyruklar doğrultusunda hayatımı sürdürüyorum demektir değerli kardeşler. Onun için dışa doğru yansıyan itaat yaşamı içsel anlamda onunla ilişkide olduğunun kanıtı ve yansıması. Bunun altını özellikle çiziyorum değerli kardeşler. Demek ki senin hayatın içteki o itaat yaşamın dışarıya yansıyan o hayatın, dışarıya doğru aksayan o yansıyan, parlayan hayatın senin hangi oranda Rabb'e bağlı olduğunu, onunla ilişki içerisinde olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Demek ki o bende, ben de onda yaşıyorum demektir. Demek ki canlı bir iletişim içerisindeyim demektir. Rab ile bağlantılı bir ilişkim var demektir. Ve 5. bölümden bir ayet okumuştum size 4 hafta öncesi aşağı yukarı. 5. bölümdeki ayet şöyle diyordu. 2. ayet 5:2, 1. Yuhanna mektubu 5:2'de şöyle diyordu. Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Görebiliyor musunuz? Nasıl anlaşılıyor? Eğer buyruklar yerine getiriliyorsa. Tanrı'da yaşadığımın ön göstergesi bu. Ben zaten kardeşimi seviyorsam bu şunu gösteriyor. Benim Rab'be yakın bir hayatım var. İyi bir ilişki içerisindeyim. Rab ile bağlantım yerinde, sağlıklı. Eğer yerinde değilse, sağlıklı değilse değerli kardeşler, o zaman kusura bakma, istediğin kadar Rab'bi sevdiğini söyle, istediğin kadar kutsal kitabı çok sevdiğini söyle, Hristiyanlığınla istediğin kadar övün, bunun sana nokta kadar faydası olmayacaktır. Çünkü neden? Değerli kardeşler, çünkü konuşan nedir? Kişinin yaşamıdır. Yaşam konuşuyor değerli kardeşler. Evet, yaşam hayatımızdan hayatımızdan çok şeyi bize karşı tarafa aktarıyor, aktarmasını sağlıyor değerli kardeşler. İşte 6. ayet, işte o nedenle 6. ayette şu vurgulanıyor. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümesi gerekiyor. Yürümesi gerekiyor. Hedef, amaç bu olması gerekiyor sevgili kardeşler. Ama bu hayat kolay bir hayat değil. Zor bir hayat. O zaman bu hayatı yaşayabilmenin ön koşulu kutsal ruha izin vereceğiz hayatımızda. Onun yönetimi altında kalarak, ona itaat ederek hayatımızı sürdüreceğiz. Demek ki önce Rabbimizin sözlerini okuyacağız, araştıracağız ve okurken, araştırırken o sözden ne elde ettiysek, o sözlerden ne kazandıysak, geçen hafta da bunu İbrahim aracılığıyla da söylemiş olduk. Ne öğrendiysek o ilkeleri kutsal ruhun gücüyle hayatımıza sokarak ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Demek ki sağlıklı bir şekilde yürümenin, sağlıklı bir şekilde Rab'de ilerlemenin koşulu bu sevgili kardeşler. Bunun başka bir açıklama tarzı yok dedik ve ışıkta kalarak yürümeye devam edelim dedik ve bu şekilde noktaladık. Bu kadar hızlı koştum değil mi? Evet. Çünkü diyorum ki hiç olmazsa bitirmem gereken noktaya kadar bitireyim diye. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır mıyız? Evet. Evet, hazırız değil mi? O zaman tekrar altını itaat yaşamı, boyun eğmiş olarak devam ediş, bizim gerçek anlamda Rab Tanrı'nın diri sözlerine bağlı bir şekilde ışıkta kalarak yaşadığımızı net bir şekilde açıklıyor, gösteriyor. Demek ki itaat bizim kime ait olduğumuzu gösteriyor, açıklıyor. Bugün buradan devam ederken şu itaatı biraz anlatmak istiyorum size. İtaat deyince ne anlıyoruz değerli kardeşler? İtaatı biraz içlerine girmek istiyorum ve bunu 3 noktayı öne çıkarmak istiyorum itaata açıklık getirirken. Ve bu itaat konusunu açıklık getirirken ne olduğunu anlatabilmek için size bir önce soru sormak istiyorum. Kişi ne için itaat eder? Niçin itaat eder? Soru bu. Kişi neden itaat eder? İtaat etmesinin nedeni ne? Niçin itaat eder? Ups. Şimdi birinci nokta, düşünün, içinizden o zaman yanıt verin. Sonra bana toplantı sonrası söylersiniz ben de aynısını düşündüm diye. İlk noktamız, birincisi itaat etmemiz gerektiği için itaat ederiz. Tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim başka bir ifadeyle. Zorunluluktan dolayı itaat etmek. İkincisi değerli kardeşler, itaat etme gereksiniminden dolayı, yani bir şeylere ihtiyaç duyduğumuz için itaat ederiz. Bir şeylere ihtiyaç duyduğumuz için, yani bir şeylere kavuşmak için, bir şeyleri elde etmek için itaat ederiz. Bu ikinci nokta. Üçüncüsü de değerli kardeşler, istediğimiz için itaat ederiz. Örneğin, su içmek istiyorum değil mi? Kimse beni zorlamıyor. Ama su içme isteği ne yapıyor? Beni doğal olarak suya yöneltiyor ve suyu alıp içiyorum ve ihtiyacımı gideriyorum. Hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğinle boyun eğmek, itaat etmek. Şimdi ilk noktamıza dönelim. İtaat etmemiz gerektiği için itaat ederiz'i şöyle açıklamak mümkün. Örneğin bir köleyi düşünün. Bir köle neden itaat eder efendisine? Bitti. Değil mi? Bu kadar basit. Bir köle efendisine itaat eder. Çünkü itaat etmezse cezalandırılacağını bilir. Demek ki neden itaat eder köle? cezalandırılma korkusundan dolayı. Yani cezalandırılmamak için itaat etmek zorundadır. İtaat etmediği takdirde efendisi tarafından cezalandırılacağını bilir. İkinci noktaya baktığımız zaman, örneklerle açıklamak gerekiyorsa, itaat etme gereksiminden dolayı dedik. Yani bir şeylere ihtiyacımız olduğu için itaat ederiz. Şimdi şöyle düşünün. İşçi işverene ya da iş yerine itaat eder. Doğru mu? İtaat etmek zorunda mıdır? Zorundadır. Neden? Çünkü ay sonu geldiğinde hem ailesinin hem kendi yeme içme giyim kuşam dediğimiz ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için o maaşa ihtiyacı duyduğu için zorunlu bir şekilde işverene o iş yerindeki kurallara gerekli olan şeylere noktalara itaat etmek zorundadır sevgili kardeşler. O paraya ihtiyacı olduğu için yani bir şeylere ihtiyacı olduğu için itaat eder. Yani ben maaşımı ay sonunda alacağım, ben itaat edersem, doğru dürüst çalışırsam, kurallar istikametinde hareket edersem o maaşı almam mümkün. Ama yapmazsam iş çıkışı hemen bana patron yol gösterebilir. O maaşı da alamam, ihtiyacımı da karşılayamam. Demek ki ihtiyacımı karşılamak için itaat etmek söz konusu. Ama üçüncü olarak ifade ettiğim istediğim için itaat ederiz noktasına gelince değerli kardeşler bana göre iş değişiyor tamamen. Çünkü imanlı Tanrı çocuğu ait olduğu Rab Tanrısıyla olan sevgi ilişkisinden dolayı dikkat edin. Sevgi ilişkisinden dolayı itaat ediyor. Yani bir zorlama yok, bir baskı yok, bir çıkarı da yok. Yani ben İsa Mesih'e boyun eğiyorum, itaat ediyorum bir çıkarım olduğu için. Hayır. Zorunluluktan dolayı lan yapmazsam kafama sopa vuracak. Elim aşağıda bir tanrı da değil hamdolsun. Demek ki ben ediyorum neden? Onun bana çarmıhta gösterdiği o eşsiz sevgisinden dolayı. O sevginin bir sonucu olarak kendi yüreğimden kalan bir istekle boyun eğiyorum. Ona karşı saygı gösteriyorum ve itaat ediyorum sevgili kardeşler. Ama diğer ikisine baktığımız zaman değerli kardeşler ikisinde de zorunluluk söz konusu. Ama sevgi ilişkisinden kaynaklanan itaatta yürekten gelen bir istek söz konusu hamdolsun. Yani Rab Tanrı ile aranızda kurulmuş olan sevgi bağı seni ne yapıyor? Rab Tanrı'ya itaat etme konusunda, noktasında gayretli kılıyor, istekli kılıyor hamdolsun. İşte bu nedenle Yuhanna harika bir şekilde dile getiriyor. Müjde yazısı Yuhanna kesimine. Bakın 14. bölüme. Yuhanna 14 ayet 15. Bakın ne kadar güzel bu sevgi ilişkisinden kaynaklanan itaati ne kadar güzel açıklıyor. Yuhanna 14 ayet 15. Ne diyor Sami orada bir zahmet okur musun?
Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz.
Şimdi ne anlaşılıyor burada? Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Nasıl bir itaat bu? Nereden kaynaklanıyor bu itaat? Sevgiden kaynaklanan bir itaat değil mi? Demek ki sevgi neyi sağlıyor? Rabbim bize olan sevgisi bizde neyi gerçekleştiriyor? İtaatı gerçekleştiriyor, sağlıyor. Demek ki bu da bu sevgide ne yapıyor? Beni istekli kılıyor, harekete geçiriyor ve bir şekilde Tanrı sözü ışığında yürümemi sağlıyor ve beni Rabbimiz Mesih İsa'da istekli kılıyor. Hamdolsun. Ama zorunluluktan dolayı değil. Baskı altında kalarak değil. Aramızda var olan o güzel sevgi, itaat ilişkisinden dolayı. Demek ki o sevgi benim boyun eğmemi sağlıyor değerli kardeşler. Demek ki ışıkta yürümenin, o ışıkta yürüme eyleminin içerisinde samimiyet yatıyor. Ciddiyet yatıyor değerli kardeşler. Demek ki Rabbimizi o bize Tanrı sözü aracıyla buyurduğu o güzel ilkelere ne kadar değerli kardeşler ciddiye alırsak, o sözleri ne kadar önemsersek o oranda o sözleri yerine getirme konusunda gayretli oluyoruz. Demek ki birincisi Rabbin sözünü ciddiye almamız lazım. Rabbimizin sözünü ciddiye almamız lazım. Rab nasıl ki bizi ciddiye alıyorsa biz de onun ilkelerini ciddiye almamız gerekiyor. Ciddiye alırsak zaten o zaman daha da verimli bir hayat içerisinde olmamız daha da mümkün hale geliyor sevgili kardeşler. Demek ki burada öne çıkarılması gereken bir ifade var. Onu söylemek istiyorum burada. Anahtar söz onun gibi ifadesi. Onun gibi. Kimin gibi? Rab İsa Mesih gibi. Örnek verelim. 6. ayete bakıyoruz. 2. bölümün 6. ayetine. Ne diyor orada? Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda. Yani Mesih İsa yürüdüğü gibi. Onun gibi. Aynı şekilde onun gibi yürümesi gerekiyor. Demek ki kime aitsen ait olduğun kişi gibi yaşamalısın. Ben buna aitim diyorsan, şuna aitim diyorsan kime aitsen o kişinin ilkeleri doğrultusunda hayatını sürdürmen gerekiyor. Demek ki Mesih'e ait olduğunu söylüyorsan, İsa Mesih'in çocuğuyum diyorsan onun gibi, onun yürüdüğü gibi yürümen gerekiyor. Demek ki onun yürüdüğü yolda sen de adımlarını atman gerekiyor. Şimdi birinci bölümün 7. ayetine baktığımız zaman orada ne diyordu birinci bölüm 7. ayette? O ışıkta olduğu gibi. Bak yine gibi sözü var. Kimin gibi? Onun gibi. O ışıkta olduğu gibi. Bizlerin de ışıkta kalarak yürümesi açıkça burada vurgulanıyor değerli kardeşler. O ışıkta olduğu gibi. Dördüncü bölüme bakıyoruz. 17. ayet. Başka bir şekilde bu onun gibi ifadesi başka bir şekilde ifade ediliyor dördüncü bölümde. Diyor ki 17. bölümün ikinci kesimde, dördüncü bölümün 17. ayetinde Mesih nasılsa diyor, biz de bu dünyada öyleyiz. Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Yani Mesih nasılsa, nasıl yürüdüyse biz de o şekilde yürüyoruz. Biz de aynı şekildeyiz anlamında. Ve üçüncü bölüme bakıyoruz. İkinci bölümün, birinci Yuhanna mektubu, üçüncü bölüm, yedinci ayette şöyle diyor. Mesih doğru olduğu gibi diyor. Yine burada gibi sözü var bakın farklı şekilde. Mesih doğru olduğu gibi diyor. Yani madem ki bizler doğru olana aitiz, doğru olan Mesih İsa'ya aitiz, o zaman doğru olanı yapanlar olmamız gerekiyor. Kime aitiz? Mesih'e. Doğru olan Mesih'e. O zaman doğru olanı yapanlar olmak zorundayız. Şimdi o zaman bir kardeşe karşı bir günah işlediğinde, yani onu kırdığında ya da onu yüreğini acıttığında ne yapması gerekiyor? Gidip kardeşinden bir şekilde özür dilemesi gerekiyor ve birbirlerini tıpkı Rabbin bizi bağışladığı gibi, onun gibi, çünkü ona aitiz, Mesih'e aitiz, tıpkı onun gibi, onun bizleri bağışladığı gibi bizler de birbirimizi bağışlamak zorundayız. Mesih'te olduğunu söylüyorsan. Ben de Türkiye'de olduğum yıllarda emin olun bunu çok yaptım. Yani bunu itiraf ediyorum burada. Ben de, yani benim kendi gözümde mutlaka var tabii de, ben her zaman diyorum bir sorun varsa mutlaka oranlar farklı olabilir ama mutlaka küçük yanlışlar var. Birinde belki %20'dir, belki birinde %80'dir, fark etmez. Ama mutlaka iki tarafta da var. Ben her zaman diyorum ki o gelsin. Beni parçalayan oydu, o gelsin benim ayağıma. Ben de çok bekledim ama bunun yanlış olduğunu gözlerimde gördüm. Ya da bir kardeş geldi beni şey yaptı, iğneledi. Ya da paylaşılan bir söz, kutsal kitaptan paylaşılan bir söz beni, yüreğimi iğneledi. Ve ben gitmek zorunda kaldım. Ben ona gittiğimde o kardeş zaten beni gördüğünde hemen kucakladı, başladı hüngür hüngür ağlamaya. Daha ben ağzımdan özür lafı çıkmadı. Benim onun ayağına kadar gitmem onu gözyaşlarına boğdu. Ben bunu yaşadım. Bunu defalarca yaşadım, Türkiye'de yaşadığım dönemlerde değerli kardeşler. Onun için kesinlikle Rab'de yaşadığımızı söylüyorsak, bağışlama konusunda değil ama her konuda Rab'bi örnek almamız lazım. Beni örnek almayın ama Rab'bi örnek alın, İsa Mesih'i örnek alın ve İsa Mesih'in yaşadığı gibi yaşama gayreti içerisinde olmaya çalışın. Eğer onda olduğumuzu söylüyorsak değerli kardeşler. Onun için Efesler 4. bölüme götüreyim. Efesler 4 ayet 32. Ne diyor? Efesler 4
birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun.
Evet. Bakın bunun altını çizeyim. Diyor ki Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi. Kimin gibi? Bakın şimdi. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi. Kimin gibi? Onun gibi. Mesih gibi. Mesih'in bizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Kolosseller 3. bölüme bakın. Kolosseller 3 ayet 13. Kolosseller 3 ayet 13. Bulan okuyabilir hemen. Bulduysan sadece oku.
Birbirinize hoşgörülü davranın. Birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın.
Ne kadar güzel değil mi? Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa var. Oluyor. Kusura bakma bende de hepimizde var o. Ama diyor ki varsa eğer bu noktadaysan Rabbin sizi bağışladığı gibi kimin gibi sorusunu burada da soracağız. Kimin gibi? Onun gibi. Rab İsa Mesih gibi. Biz onu izleyenler olaraktan onun gibi onun ardından giden kişiler olaraktan onun gibi biz de birbirimizi bağışlamakla sorumluyuz, yükümlüyüz değerli kardeşler. Demek ki aramızda tutum ve davranışlar bu yönde olmalı. Doğru olana ait olduğumuzu söylüyorsak değerli kardeşler. Emin olun ışıkta yürümek değerli kardeşler. Onun gibi onun ayak izlerinde kalarak yürümek sadece ve sadece birbirimizle olan ilişkilerde değil. Aynı zamanda da yuvalarımızı da. Hatta ben diyorum ki arkadaşlarımız var yani iş arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz. Ya da çevremizde komşularımızla olan ilişkilerimiz. Emin olun eğer benim... Bunu iddia ediyorum. Eğer benim Tanrı'yla, Mesih'le olan ilişkim doğru bir noktadaysa ailemle ilişkim de doğru noktada. Kardeşimle olan ilişkim de doğru noktada. Komşumla olan ilişkim de doğru noktada. İş yerindeki arkadaşlarımla ilişkim de doğru noktada. Ama Rab ile olan ilişkimde bir bozukluk, bir aksama, bir iniş çıkışlık, bir diyelim oynaklık varsa... O zaman ilk aile ilişkisinde bu ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Onun için ben diyorum ki eğer bu düzgünse aile arasında, karı koca ilişkisi arasında, çocuklar arasında ilişki düzene girmiş oluyor. Bakın ne kadar güzel onaylıyor Efesler 5.25. Efesler'e yazılan mektubun 5. bölümü ayet 25. Bakın ne güzel söylüyor. 5.25. Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Ben karımı nasıl seveceğim? Eğer benim bakışım Rab'se, ben Rab'be baktığımda, Rabbin benim için yaptıklarına baktığım zaman, Rabbin benim için o katlandığı fedakarlığı gördüğüm zaman, gördüğüm eşimi sevmem. Daha da kolaylaşıyor sevgili kardeşler. Yani Rabbin benim için ne yaptığı beni eşime daha çok yakınlaştırıyor, çocuklarıma daha çok yakınlaştırıyor ve başkalarına daha farklı gözle bakmamı sağlıyor değerli kardeşler. Eğer bu sevgiyi benim eşim, bu sevgiyi bende görüyorsa, bakıyor ki evet Recep beni seviyor. Şimdi böyle bir eşi düşünün. Kendi yani Aytaç olsun. Ayşe baktı Aytaç'a. Ya Aytaç'a bakıyor, görüyor ki ya Aytaç beni gerçekten seviyor. Sadece sözde değil, davranışlarında, hareketlerinde. Ya da diyelim İsmet ya da Sami. Sami de fark etmez. Yani değil mi? Kersin Sami'ye bakıyor ya da Santa, Santa'ydı değil mi? Doğru söyledik bak. Santa İsmet'e bakıyor. Diyor ki ya İsmet beni gerçekten seviyor. Kersin diyor ki Sami beni gerçekten seviyor. Ben yürekten inanıyorum ki bu kadınlar eğer kocalarının kendilerini sevdiğini görüyorlarsa boyun eğmek zor olmuyor işte. O sevgi onları itaati sağlıyor. O sevgi yoksa itaat ediyor mu? Zavallılar itaat etmek zorunda kalıyor. Eşim bana itaat etmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü diyor ki ya kutsal söz böyle söylüyor, ben böyle yapmak zorundayım. Yani kutsal söz böyle söylediği için yapmak zorunda. Ama demesi lazım ki evet kutsal söz söylüyor ama benim eşimde sevgi görüyorum bana karşı. Ben de o eşime kurban olayım. Değil mi? Doğru mu? Bitti. Yani yanlışı varsa aşağıda bana hemen çekin köşeye söyleyin sevgili kardeşler. Bu çok çok önemli. Kısacası Yuhanna 15. bölümde çok güzel bir hikaye anlatılıyor değil mi? Asma ve çubuklar. Demek ki bu asma çubuklar örneğinde olduğu gibi bizler de imanlar da meşitte kalarak onunla sağlıklı ilişkide kalarak sağlıklı biçimde varlığımızı sürdürebiliriz değerli kardeşler. Demek ki Rabbimizin sevgisinden kaynaklanan, dikkat edin, Rabbimizin sevgisinden kaynaklanan itaatın ortaya çıkardığı sonuç bu. Rabbimizin sevgisinden kaynaklanan itaat. Ben bakıyorum ki Rabbimde o sevgi var. O sevgiyi ben görüyorum. O zaman ben ona itaat ediyorum. O sevgiyi görmeseydim ona itaat etmezdim. Demek ki o sevgi benim itaat etmemi sağlıyor. Demek ki yürüyebilmemizi sağlayan güç Rabbimiz Mesih İsa ile ilişkide kalmakta kaynaklanıyor. Demek ki asma. Dalların asmada kalması gerektiği gibi ben de Rab'de kalmaya özen göstermem gerekiyor. İsa Mesih'te kalmak demek tamamen ona bağımlı olmak demektir. Mesih'te kalmak ona bağımlı olmak demektir. Yani kısacası onun için yaşamak demektir. Ben kendime soruyorum defalarca. Siz de sorun kendinize. Ben diyorum ki bu sevgi karşısında yapabileceğimiz ne var bizim? Sadece Rab için yaşamak olsun. Sadece Rab için yaşamak. Bakın eğer bu sevgi varsa yürekten söylüyorum bizim burada kalkıp gelip de hizmet konusunu paylaşmamıza bile gerek yok. Bizim burada Sami'nin hazırladığı kartlara hiç gerek yok. Ama bizler bir şekilde bir şeylerin doğru gitmediğini görüyoruz. Bir şeylerde bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Onu ama bazılar aracılığıyla ama bir takım yollar aracılığıyla ne yapıyoruz? Kardeşlere bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Değerli kardeşim, eğer sen modeli Mesih olarak alırsan, Yahuda İskariyot'un da ayaklarını yıkadı mı yıkamadı mı? Petrus İsa'yı 3 kez inkar etti. Bilmiyor muydu? Biliyordu değil mi? Ama yine onun ayağını yıkadı. Bu ne demektir biliyor musun? Benim Rabbim benim için bunu yaptıysa ben kimim ya? Kardeşim için hizmet etmeyeyim. Bakın ben her zaman burada söylüyorum. Hizmet, Recep'e yapılan hizmet, Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e yapılan hizmet, Rabbin çocuğuysa Rab'be hizmettir. Tersini söyleyen var mı? Lütfen söylesin. Biz eğer bir bedensek, iç içe bir bütünlük içerisine girmişsek, benim Ayşe'ye hizmetim, Ayşe'nin öbür kardeşim Ayşe'ye hizmeti ya da Hatice'ye hizmeti, Rab'be hizmettir aslında. Şu anda arkada tercüme yapıyor. Sami burada dinleniyor. Çünkü istiyoruz, o da benim cümle yapılarıma alışsın diye. Kelime düzenlerime alışsın. Çünkü yıllardır Sami sadık bir şekilde orada benim vaazları tercüme etti. Ya da gittiğimiz kiliselerde tercüme etti. Şimdi o bana hizmet et diyor gibi görünüyor değil mi? Hayır. O Rabbe hizmet ediyor. İbrahim de orada şu anda Rabbe hizmet ediyor. Ayşe orada otururken Ayşe de Rabbe hizmet ediyor orada. Biz faydalanıyoruz. Bu kadar önemli. Gelin böyle bir Rabbin karşısında hizmetin bir parçası olma gayreti içerisinde olalım. Kimse bize bir şey söylemesin. Söylemek zorunda kalmasın. Rabbi model alın. Rabbi ben diyebilirim birçok konuda derim. Beni örnek alın. Pavlos gibi söyleyebilirim. Beni örnek alın kardeşler. Ama bu sakın düşünmek ki Recep çok mükemmeldir. Hayır Recep de mükemmel değil. Ama söyleyebilirim. Çünkü ben bir keresinde söylediğimde Sami Bey beni düzeltti. Dedi ki Recep abi bir dakika sen söyleyebilirsin. Beni örnek al diyebilirsin dedi. Ben söylüyorum beni örnek alın. Ama önünüzde Recep olmasın. Önünüzde Mesih olsun. Onu örnek alın. O örnekle hayatınıza devam edin. Bakın. Paulos Galatyalılar mektubunda hani İsa'ya evet deyip daha sonra araya giren yanlış öğretilerden dolayı gerçek öğretiden sapan Galatya topluluğuna, başka yönlere kayan Galatya topluluğuna dedi ki, çok önemli bir mesaj verdi ki bu ayeti size ezberletmiştim ama unuttunuz. Çok iyi bilinen bir ayet. 2.20. 2.20. Ya. Açın 2.20 bakın ne diyor. Belki bununla kapatalım. Fazla devam etmeyelim. Haftaya bereketleme var. Ondan sonraki haftalarda devam ederiz. Değerli kardeşler. Ne diyor? Bakın. Bir kardeş okuyabilir mi? 2.20'yi okuyabilir mi? Sami'cim herkes açıyor. Sen açtın. Sen oku. 2.20. Galatyalılar 2.20. Açtım abi oku o zaman bize. Oku İsmet'ciğim.
Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum.
Bir dakika dur orada. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Bakın bu çok önemli. Artık ben yaşamıyorum. Ama bir dakika. Pavlos o anda yaşıyordu. Ne demek istiyor ben yaşamıyorum? Yaşamayan nedir? Yani eski benliğe göre yaşamıyorum. Eski Pavlos gibi değilim artık. Eski Pavlos benim yüreğimde artık yok. Mesih benim yüreğimde. Hani burada her zaman yeri geldiğinde söylüyoruz ya, söylemiştim defalarca yine söyleyeyim. Yeni kardeşler olduğu için. Martin Luther söylüyor bunu. Daha önce şeytan gelip benim yüreğimi kapısını çaldığında kapıyı açardım buyur hoş geldin. Herzlich willkommen diyordum diyor. Ama Rabbe evet dediğim zaman kapıyı çaldığında şeytan ben gitmiyorum. Neden? Çünkü ben yokum ki. Ben öldüm. Mesih kapıyı açıyor. Buyur diyor ne var? Harika bir şey ya. Bu Recep'in hayatında da olsun. Bu hepimizin hayatında olsun. Değerli kardeşler. Şeytan yüreğimizin kapısını çaldığında Mesih açsın kapıyı. Ben yaşamıyorum. Devam et abi. Devam et İsmet'ciğim.
Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor.
Evet.
Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum.
Bakın artık diyor ki öldüm. Ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Ve diyor ki Tanrı oğluna imanla ben bu hayatı sürdürüyorum. Bu ne demektir? İmanla bu hayatı sürdürüyorum. bence çok net şunu söylüyor. Mesih'te olmak, Mesih'te yaşamak hiç kolay bir hayat değil. Dar ve uzun bir yol. İnişi, çıkışı, yokuşu, taşlıklı bir yol demiştim geçen hafta. Ama diyor ki, siz bu yolda ilerlerken yalnız değilsiniz. Kutsal Ruh size öncülük ediyor. Size destek veriyor. O zaman şunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Ben sahip olduğum bu iman hayatını ancak Kutsal Ruh'un yönetiminde kalarak devam edebilirim sağlıklı bir şekilde. Recep bunu kendi başına başaramaz. Hiçbirimiz bunu kendi başına başaramaz. Ancak Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalarak, onunla birlikte adım atarak bu hayatı sürdürebilirim. Onun hayatımızda işlemesine. Yani hayatımızdaki o çekmecelerin hepsini açmamız lazım. O çekmece olayını ben de burada söylemiştim. Yatak odasındaki, diyoruz ki hayatımızda birçok yeri açıyoruz Kutsal Ruh'a. Ama yatak odasını da açıyoruz. Ama yatak odasında bazı çekmeceler var. Diyoruz ki Rab, bu çekmeceyi ellem, orası özel. Diyor ki ben oraya da girmek istiyorum. Hayatın o alanına da girmek istiyorum. Rab bizim hayatımızın her alanında egemen olmak istiyor. Seni iyi bir noktada tutabilmek için. Bu da madem ki öldük ve Mesih bizde yaşıyor, o zaman gerçekten de Kutsal Ruh'un yönetimi altında mıyız? Soru bu ve bununla bırakıyorum sizi baş başa. Kendinize sorun. Evet, Recep'in kimliği değişti. İman eden her çocuğun kimliği değişti. Kimlik, Mesih'te öldü kimliği. Benim kimliğim o. Artık Recep yok, Mesih Recep'te yaşıyor. Kimliğimiz değişti. O zaman soralım kendimize. Bakalım yüreklerimize, eğelim yüreklerimize. Her zamanki gibi Sami duayla kapatır. Bir 15-20 saniye sonunda yüreklerimizi bakalım hangi noktadayız? Kutsal Ruh'un yönetimi altında mı adımlarımızı atıyoruz? Yoksa ondan sapmış kendi kafamızdaki doğrulara göre mi adımımızı atıyoruz? Rab aramızda, Kutsal Ruh aracılığıyla sevgili kardeşler.